Ayrım 13.
Tayyip AKM seçimi kazanıp iktidar olunca devlet kasasının başına Faysal Finans'ı Ülker grubuna şaibeli yollarla kazandıran, Nakşibendi kökenli ve hakkında çete dahil nitelikli dolandırıcılıktan soruşturma bulunan Kemal Unakıtan'ı getiriyordu. Başbakan olduğunda da yine Ülkerlerin finans kurumundan gelme, nitelikli dolandırıcılık, gerçeğe aykırı beyanda bulunmak, emniyeti suistimal, suça iştirak ve çete kurmak suçlarından soruşturmalar geçirmiş olan Faysal, yani Family Finans Eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Faysal Emlak İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sayın'ı Kamu Bankaları Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atıyor, yine aynı suçlardan yargılanması istenen Family Finans Genel Müdürü Can Akın Çağlar'ı Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne getiriyordu. Zeki Sayın makamına geldiğinde istediği ilk şey namaz kılmak için seccade istemek oluyor, böylece din tacirliğinin meyvelerinin nasıl toplanacağının işaretlerinden biri daha veriliyordu. Bu atamaların ardından kamu bankalarındaki yönetimi değiştiren Tayyip hükümetince, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nazım Ekren'in danışmanlığında Ziraat Bankası ve Halkbank'ın kar payına göre bankacılık yapması için çalışma başlatıyor, böylece yıllardır gizli yapılanan bir oluşum bankacılık sahasında da işbaşı yapıyordu. Erdoğan kadrolaşma hareketine daha seçim gecesi karar vermiş, seçimlerde koordinatör görevi verdiği Ömer Dinçer'e dönerek, "Hocam kolları sıvamanın vakti geldi. Siz içeri odaya geçin ve belediyede hangi bürokratlara nerede nasıl görev vereceğimizin listesini çıkararak planlamasını yapın." Profesör Dinçer o gece bu listeyi ayrıntılarıyla hazırlayıp Erdoğan'a verdi. Erdoğan listede değişiklik yapmadan hayata geçirmek istedi. Fakat Refah Partisi Genel Merkezi başta olmak üzere teşkilatlardan beklenmedik bir refleks ile karşılaştı. Partiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan, hatta İslamcılığından kuşku duyulan isimlerin önemli görevlere getirildiği söyleniyordu. Bahri Zengin bile taban onlara aşina değil şeklinde bir açıklama yaptı. 31 Temmuz 1994 tarihli Nokta dergisi konuyla ilgili başkanın ihanetle suçlandığını yazıyordu. Erdoğan'ın başkan olduktan sonra kendilerine danışmadığını ve bildiğini okuduğunu söyleyen Refah Partililer öfkeli ve küskün olduklarını belirtiyorlardı. Ruşen Çakır ve Fehmi Çalmık, Tayyip Erdoğan adlı kitaplarında kadrolaşma hareketini açıklamaya şöyle devam ediyorlardı. Erdoğan işte o zaman külfeti üstlenen teşkilatların nimeti de paylaşmak istediklerinin farkına varmıştı. Belediyenin para pul işlerinin hiçbirini teşkilat kökenli bürokratlara vermedi. Onları maliye ve yatırım işlerine dahil etmedi. Kıyamette esas bundan kopmuştu. Atanan bürokratlardan bazıları eski ANAP'lıydı. Bazıları ise Fethullah Gülen'in talebelerindendi. Parti tabanından gelen isimler ise hizmet sektöründe görevlendirildi. Örneğin Kahraman Emmioğlu genel sekreter, Akif Gülle ise personelden sorumlu daire başkanı oldu. Bu durum partide ve partililerde hoşnutsuzluk yaratmıştı. Refah Partisi genel merkezine şikayetler yağıyordu. Erbakan birkaç kez olaya Ahmet Tekdal ve Oğuzhan Asiltürk aracılığıyla müdahale etmek istedi. Ama Erdoğan kararlıydı. Genel merkezin artan baskısı karşısında zehir zemberek bir açıklama yaptı. "Partim dahil hiç kimse bana göreve alınacak kişilerle ilgili baskı yapamaz. Partimle bazı konularda istişare yaparız, o kadar. Hiçbir zaman yetkilerime karışamaz, karışırsa resti çekerim." İslami medya da bu dönemde Tayyip Erdoğan'ı yakın takibe almıştı. Özellikle Belediye Kültür İşleri Daire Başkanlığı'na getirilen Şenol Demiröz'ün bir takım faaliyetlerinden rahatsızlık basına yansıyordu. Erdoğan'ın yakın arkadaşı ve Akit gazetesi yazarı Yılmaz Yalçıner, 25 Nisan 1996 tarihinde gazetedeki köşesinde "Belediyeye musallat olan enteller" başlıklı oldukça sert bir yazı yazıyordu. "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin altı oyuluyor. Kim oyarsa oysun, nasıl oyarsa oysun katiyen umurumda değil. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başında Sayın Recep Tayyip Erdoğan bulunduğu ve onun şahsında Emin Eller İdaresi'nin simgelendiği bir ortamda orada sinsice cereyan eden hadiselere karşı suskun kalmak mümkün değildir. Refah Partisi'nin mecliste bütçe görüşmeleri sırasında Kültür Bakanlığı'nın opera ve bale gerekçesiyle halkın trilyonlarını çarçur etmesini nasıl şiddetle eleştirdiğini biliyoruz. Bunların özelleştirilmesini, halkın sırtından tufeyli beslenmemesini Sayın Zeki Ünal gayet yerinde hatırlatmalarla belirtmişti. Refah Partisi aynı hassasiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kültür dairesinin faaliyetleri için niye göstermiyor, orada dönenleri neden görmüyor anlamak mümkün değildir. Ankara'da devlet opera ve balesinin özelleştirilmesini isterken, Refah Partisi'nin ne yapmayı düşünüyorsa doğrudan doğruya bizzat kendisini yaparak örnek olacağı imkan varken, İstanbul'da neden aksine icraatta bulunuyor? Soruyorum, 80 milyar lira harcama ile İstanbul'da opera sahnesi kurulduğundan ve bunu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kültür dairesinin yaptığından Refah Partisi yetkililerinin haberi yok mu? 80 milyara opera sahnesi ve her ay 10-15 milyar buraya işletme masrafı. Recep Tayyip Erdoğan Bey kardeşimizin emin elinden halkın paralarını kimler nasıl oluyor da böyle fütursuzca çarpabiliyor? Cevap, çok seslilik abicim. Artık gırtlağa geldi dayandı. Seçkin bazı Müslüman kimliklilerin danışmanlık, programcılık, organizatörlük vesaire gibi arpalıklar dağıtılarak ve demokratlık çok seslilik yavelerinin oltasına takılarak susturulmalarına, enterne edilmelerine göz yumamayız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey kardeşimiz, etrafını saran karşısına kavuk sırtına döndüğü zaman da temellerimize kazma sallayan güruha dikkat etmelidir diye düşünüyorum. Onu sadece bugün değil, Allah nasip ederse yarınlarda da Müslümanlar nezdinde emin elin simgesi olarak ayakta görmek istiyoruz. İran karşı devrimcileri de belediyeden nemalanıyor. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince 07.12.2001, 26.03.2002 tarihler arasında İstanbul Belediyesi iştiraki olan şirketlerde yıkıcı, bölücü, irticai nitelikte faaliyetlerde bulunmaktan dolayı haklarında adli ve idari mercilerce işlem yapılmış personel istihdam edilmesi konulu incelemede, belediyeye bağlı Ulaşım AŞ'de İnsan Kaynakları bölümünde görev yapan Abdullah Arpa'nın yasa dışı İslami Hareket Örgütü'ne yönelik eylemlerde yakalandığı, bilahare DGM tarafından serbest bırakıldığı belirtiliyordu. 1999 yılına kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSVALT AŞ, bu tarihten sonra İSTAÇ Genel Müdürü olarak görev yapan Abdülhalim Karabıyık, müfettişlerin raporlarına göre Hizbullah terör örgütüne yönelik operasyonlar nedeniyle aranıyordu. Karabıyık hakkında müfettişlerin incelemesi sonucu şu bilgilere ulaşılıyordu. İSTAÇ AŞ Genel Müdürü olmasından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan çöp toplama ihalelerini Albayraklar grubuna vererek bir grubun menfaatlenmesini sağladığı ve bu hususta hakkında dava açıldığı halde 2002 yılında da alınan çöp ihalesinde bu kez Albayraklar grubunda çalışan elemanları şirkete alarak muvazaa yoluyla Albayraklara menfaat sağladığı. Yine bu grubun şirketlerinden olan Motif Tur Nakliyat Ticaret Limited Şirketi ile 2000-2001 yılı araç kiralaması ihalesi verilerek menfaatlenmenin bu yolda devam etmesini sağlamış, Mehmet Nuri Yazıcı adlı Üsküdar Belediye Meclisi üyesi olan şahısla birlikte 3 adet başka belediye meclis üyesinin şirketle hiçbir ilgisinin olmamasına rağmen cep telefonu faturalarının ödenmesini sağlayarak şirketi şahıs çıkarlarına alet ettiği, şirketi zarara uğrattığı, 2000 yılında alınan 8 adet yönetim kurulu kararı ile şirket kaynakları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlanmış, 2000-2001 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne reklam adı altında 230 milyar TL kaynak aktarımında bulunmuş. Birleşik faizli sermayesi yaklaşık 18 milyon 880 bin dolar olan şirketin net aktif değeri 6 milyon dolar seviyesine gerilemiş. Müfettiş raporlarına göre belediye şirketini kâra geçirmek bir yana yaklaşık 12 milyon dolar zarara uğratan Abdülhalim Karabıyık'ın yapılan incelemelerde Fethullah Gülen'in kurucu üye olduğu, aynı zamanda onursal başkanlığını yaptığı, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'na 3 bin dolar bağışladığı da ortaya çıkıyordu. 1994 yılından bu yana Belbim AŞ'de matbaa teknisyeni olarak görev yapan İbrahim Bulaç'ın 21.12.1981 tarihinde Türkiye'li Talebeler Konseyi isimli örgütle irtibatlı olduğu, İran modeli bir düzen kurmak istedikleri için yakalanıp sıkı yönetim komutanlığınca sevk edildiği mahkemece tutuklanıp 1982 yılında tahliye edildiği müfettişlerce ortaya çıkarılıyordu. Gülen yanlısı Zaman gazetesinde yazarlık yapan ve Samanyolu televizyonunda yer alan programların gediklisi Ali Bulaç'ın Kültür AŞ'de kültürel etkinlikler koordinatörü olarak görev yaptığı da ortaya çıkıyordu. Bulaç'ın da kardeşi gibi Türkiye'li Talebeler Konseyi isimli örgüt ile irtibatlı olduğu, İran modeli bir düzen kurmayı amaçladığından 28.12.1981 tarihinde yakalanıp sıkı yönetim komutanlığına teslim edildiği yine müfettişlerce tespit ediliyordu. Şeriat Yolunda Yürüyenler, Şeriat Yolunda Sürünenler adlı kitabın ve Tayyip'e yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak gazetesinin yazarı Sadık Albayrak'la müfettişlerin raporlarında, Kültür AŞ'de görev yaptığı yine belediyeye bağlı Kiptaş AŞ'de kitaplarının basıldığı şeklinde yer alıyordu. Gerek Ali Bulaç'ın gerekse Sadık Albayrak'ın bu kadar yoğun çalışma ortamlarından nasıl zaman bulup da belediyeye bağlı bu kuruluşlarda görevlerini sürdürüyorlar sorusu insanın aklına takılıyor. Öyle ya, Ali Bulaç Zaman Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyor. Samanyolu Televizyonu'nu ne zaman açsanız karşınıza Fehmi Koru, İlnur Çevik, Etyen Mahçupyan, Ali Bayramoğlu gibi isimlerle birlikte çıkıyor. Birçok dergide yazıyor, konferanslar veriyor ve bir de belediyeye bağlı şirketlerde koordinatör olarak çalışıp maaşını alıyor. Tayyip'in kızını oğluna alarak dünürde olan Sadık Albayrak hem köşe yazarlığı yapıyor hem de neredeyse ayda bir kitap yazıyor. Ve bir de MGV ve benzeri yerlerde konferanslar veriyor, bu tempoda bir de belediyede çalışıp maaş alıyor. Sadık Albayrak İstanbul Fatih Milli Gençlik Vakfı'nca yaptığı konuşmalarda insanları isyana çağırıyor ve şunları söylüyordu. Esselamu aleyküm muhterem kardeşlerim. Gecenin bu ilerleyen saatinde sizi fazla meşgul etmek istemiyorum. Yalnız belki bir ay, belki iki ay, belki de o kadar değil. Fatih'te yine MGV'nin bir gecesi olmuştu. Ben Deniz'de bir başka toplantıdan geldim. Muhterem Hasan Aksay, muhterem Övehbi Hatiboğlu, muhterem Necdet Külün kardeşlerimiz o gece konuşmacı olarak katılmışlardı. Programı sunmak ile görevli olan kardeşimiz, efendim Sadık Albayrak da bir selamlama konuşması yapacak. Gecenin mana ve önemini ifade eden dayanak olan husus, mazlumlarla dayanışma gecesi. Hani zuhurat denir ya, o anda ne demek lazım gelirdi. Selam verdim ve ben de zalimlere karşı isyan gecesinde konuşacağım dedim. İşte aradan geçen bir ay içinde böyle bir gece düzenlendi. Ama benim tam istediğim değil. Müştade kardeşime sordum, niçin böyle bir isim aldınız? Abi dedi, buna da izin vermeyebilirlerdi. Zalimlerle zalimlere karşı el ele gecesi. Ama biz bir merhale kat ettik bir ay içinde. İnşallah mukaddes emanetlerin bulunduğu Topkapı'ya yaklaştığımız bir gecede, bugünlerde inşallah orada bir gün zalimlere isyan gecesi düzenleyeceğiz inşallah. Bakın, sol tarafında bir ayet meali var. Maide suresi burada. Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenlerin kafirlerin ta kendileri olduğu ifade ediliyor. Ama bir de bu ayetin başka bir ifadesi var. Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler zalimlerin ta kendisidir. Bir ayette de fasıkların ta kendileridir. O halde Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler, zalimler, fasıklar, kafirler ve fasıklar hepsi aynı kategoridedir. Şimdi bakınız, Bakara suresi 114. ayette Cenab-ı Mevla buyuruyor ki, Allah'ın adının anıldığı mescitleri yasaklayan ve orada Allah'ın adını yasaklayan ve o mescitleri yok edenlerden daha zalim kim olabilir? Mescitleri yasaklamak nerede olmuştur? Bu yasaklama 1915 Ekim devriminden sonra Sovyetler Birliği'nde yani Kafkaslar'da olmuştur. Azerbaycan'dan Moğolistan'a kadar olmuştur. Türkiye'de ne zaman olmuştur? Biraz sonra bizde gavurlukta bile daha gavurdur bizim yerli gavurlar. Açık söylüyorum, 1922'de Azerbaycan'da Latin alfabesine, Kiril alfabesine geçtiler. Bizde 1928'de geçildi. Orada mescitleri, camileri yıktılar. Türkiye'de 1924'ten sonra yıkmışlar. İstanbul, makamı hilafet, hilafet merkezi. Bütün İslam dünyasının siyasi bakımdan yönetilmesi. Ama ilahi kanun kıble, Beytullah elbette orayla, o belde-i tayyibe ile hiçbir belde mukayese edilemez. Ama İstanbul'da böyle bir yer şeklinde ifade ediliyordu. Neden? Zülfikar Topkapı Sarayı'ndaydı. Hazreti Ömer'in kılıcı oradaysa, Allah'ın kitabı oradaysa bu belde de tayyip bir beldedir. Bu beldede mevcut olan camiler 1924'ten sonra içlerinde yapılan bir istatistikle %60'ı yıkılmış, yok edilmiştir. Kim yıktı bunları? Devrimciler, inkılapçılar, batıcılar. Demek ki bunlar zalimlerden daha zalimdir. Fatih Milli Gençlik Vakfı'nda layık demokratik cumhuriyete ve onu kuranlara karşı kinlerini kusan Tayyipçi Yeni Şafak gazetesinin köşe yazarı ve İstanbul Belediyesi çalışanı Sadık Albayrak, gençleri isyana teşvik ederek kelle alıp kelle vermeye de çağırıyordu. Ortada olan bir insan var ya, bizim kardeşimiz dedi, ortada olan adam ot gibidir. Şeriat, şeriat, yol, otoban, bütün canlı mahlukatın, mükeddenatın, dünyevi ve uhrevi bütün meselelerin çözülebileceği bu şeriat, sarayı kibriya, hakikat ve bu muhkem bina, kim anın bir taşı koparsa başı oraya koymak sezadır. Belediyenin yan kuruluşu olan Kültür AŞ'de İran yanlısı bir düzen kurmak için örgüt oluşturmaktan haklarında işlem yapılan Ali Bulaş ve kardeşinin, hilafet ve şeriat özlemcisi Sadık Albayrak'ın yanlarında TKP-ML örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanıp haklarında işlem yapılan C. Oral Yıldırım da yer alıyordu. C. Oral Yıldırım'ın 24 Mart 1993 yılında Bahçeli Evler'de ölü olarak ele geçen bir örgüt militanının cenazesinin Koca Sinan Mezarlığı'na defni sırasında çıkan olaylarda yakalandığı ortaya çıkıyordu. İstanbul Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek AŞ'de ise yaş kararlarıyla ordudan ilişiği kesilen Nejat Özden'in yanında 6 Temmuz 1982 yılında Üsküdar Müftüsü'nün tabanca ile öldürülmesinin sonunda Akıncılar grubu üzerinde yapılan çalışmalarda 16 Şubat 1982 tarihinde terörle mücadele şube müdürlüğü ekiplerince yakalanıp ideolojik amaçlı öldürme ve tarikatçılık faaliyetlerinden dolayı sıkı yönetim komutanlığına sevk edilen Tahsin Azaklı da yer alıyordu. İDO, İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret AŞ'de ise 26 Kasım 1995 tarihinde İslami Hareket Örgütü'ne yönelik operasyonlarda yakalanan Fatih Taşkıran'ın yanında ise 1994 yaş kararı ile ordudan ilişiği kesilen Emir Altındaş, 1997 yılı yaş kararları ile ilişiği kesilen Necdet Atlas, 1997 yılında ilişikleri kesilen Ferruh Uluca ve Nail Doyuk da yer alıyordu. Sermayesinin %99,86'sı İstanbul Belediyesi'ne ait olan Spor AŞ'nin büyük bir bölümü ise Tayyip'in her fırsatta kutlama telgrafları gönderdiği İBDA C örgütüne yönelik operasyonlarda aranan ve ele geçen zanlılardan oluşuyordu. Bunlardan Ali Hışıroğlu İBDA C örgüt üyesi olma suçundan aranırken Spor AŞ'de görev yapıyordu. Hışıroğlu'nun imdadına Rahşan Affı yetişiyor ve takibattan kurtuluyordu. Spor AŞ'de görev yapan bir başka isim olan Uğur Boyacı da 20 Eylül 2000 tarihinde İBDA C operasyonlarında yakalanıyor, sevk edildiği DGMC serbest bırakılıyordu. Zaman gazetesi muhabiri de olan Yunus Akgül 8 yıllık kesintisiz temel eğitim yasasını protesto eylemlerine katılmaktan gözaltına alınıyor, İstanbul Belediyesi'nin Spor AŞ'sinde görevine devam ediyordu. İbrahim Türkbey Turan ise AKP kurucu üyesi ve milletvekili adayı çıkaran Tayyip'in, İstanbul Belediyesi'nin en üst makamlarını işgal eden ve insanlardan oluşan kadroların altında yer alan isimlerden biriydi. Turan da 9 Aralık 1981 tarihinde camilerde cihat propagandaları yapmak suçundan adliyeyi boyluyordu. Spor AŞ'nin genel müdürü Ayhan Bölükbaşı ise 230 kişilik kabarık personel sayısı ve kötü yönetimi sonucunda şirketin sermayesini 6 milyon 500 bin Amerikan dolarından 620 bin dolara düşürüyordu. İSTAÇ, İstanbul Çevre Koruma ve Atık Maddeleri Değerlendirme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin de diğer şirketlerden farksız olduğu göze çarpıyordu. Bu şirkette görev yapan Mustafa Şengün'ün 1 Mayıs 1997 tarihinde İstanbul ili Şişli Abide-i Hürriyet Meydanı'nda 1 Mayıs ile ilgili miting sırasında çıkan olaylar üzerine yakalanıp gözaltına alındığı ortaya çıkıyordu. Yine İSTAÇ AŞ'den Nusret Battal'ın başörtüsü eylemlerine katıldığı ve mahkum olduğu belgelenirken, Genel Müdür Abdülhalim Karabıyık'ın adı ise Hizbullah terör örgütü davasına karışıyordu. İstanbul Belediyesi'nin İSTON, İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikası Sanayi ve Ticaret AŞ'sinde ise makine operatörü olarak görev yapan Beyazıt Helvacıoğlu'nun 22 Ağustos 1997 tarihinde eğitim yasasını protesto suçundan yakalandığı, hakkında işlem yapıldığı İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 15 Temmuz 1999 tarihi ve 1999 Taksim 1123 sayılı kararıyla mahkum olduğu belgeleniyor. İSTON AŞ'de inşaat mühendisi olarak görev yapan Erdin Çelebi'nin Müslüman Gençlik Örgütü üyesi olduğu, Kırklareli'nde yaklaşık 15 kişiyle kamp yaptığı seminer faaliyetlerinde bulunduğu, 17 Temmuz 1998 tarihinde Demirköy Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildikleri görülüyordu. Belediye şirketlerinde her türlü suçtan kovuşturma geçirmiş isimlere rastlamak mümkündü. Bunlardan Kemal Posluoğlu, satın alma ve ticaret kontrolörü olarak belediyeye bağlı İSTON firmasında görev yapıyordu. İnsanın aklına Posluoğlu'nun burada işe başlama referansı olarak Antalya ili Kale içi semtinde faaliyet gösteren Alley isimli eğlence merkezinin 15 Temmuz 2001 tarihinde Murat Tosun ve adamları tarafından basılarak el konulması, 6136 sayılı kanuna muhalefet, silah çekme ve darp olayları ile ilgili olarak 15 Temmuz 2001 tarihinde yakalandığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HZ 2001/21140 sayısına kayden serbest bırakıldığı bilgilerini içeren dosyasını ibraz ettiği mi sorusu geliyordu. İSBAK, İstanbul Belediyeler Bakım Sanayi ve Ticaret AŞ'de doktor olarak görev yapan Agah Sırrı Savru'nun, Adana Emniyet Müdürlüğü'nün 21 Aralık 1988 tarihi ve 988/10413 sayılı yazıları ile yasa dışı SGB örgütü üyesi olmak suçundan aranırken, 17 Mayıs 1990 tarihinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yasa dışı TKP İşçinin Sesi örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanıp DGM'ye sevk edildiği. İSBAK AŞ'de güvenlik memuru olarak çalışan Sinan Can'ın 8 Ocak 1982 tarihinde yasa dışı THKPC Kurtuluş Örgütü mensubu olmak suçundan aranırken 1 Mayıs 1990 tarihinde 1 Mayıs kutlamaları sırasında çıkan olaylarda Kağıthane semtinde yakalanıp sevk edildiği DGMC tutuklandı. İSBAK AŞ'de kalite ve stok şefi olarak görev yapan Mustafa Remzi Erişe'nin 1992 yaş kararları ile ordudan ilişiğinin kesildiği. Yine aynı kurumda kalite güvence uzmanı olarak çalışan Yılmaz Çelik'in de 1997 yaş kararları ile ordudan ilişiği kesildiği kayıtlarında görülüyordu. İsfalt AŞ, İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, bu şirkette de irticai eylemlerde başrolü oynayan şahıslar göze çarpıyordu. Güvenlik elemanı olarak görev yapan Selami Delibaş'ın 1999 yılında katıldığı irticai eylemlerden sonra 2911 sayılı kanuna muhalefetten hakkında işlem yapıldığı, bu arada yoklama kaçağı olarak da arandığının tespit edilmesi üzerine arandığı Fatih Askerlik Şubesi'ne teslim edildiği. Avukat olarak görev yapan Ali Büyükadalı'nın ve yine avukat olarak görev yapan Halil İbrahim Arıkan'ın 1997 yaş kararlarıyla ordudan atıldığı meydana çıkıyordu. Ağaç AŞ, İstanbul Ağaç ve Peyzaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde güvenlik görevlisi olarak görev yapan Ahmet Aslan'ın 1998 tarihinde kılık kıyafet genelgesini ve öğrenci harçlarını protesto etmekten yakalandığı. İdari İşler Görevlisi Turgay Taş'ın 5 Haziran 1982 tarihinde Üsküdar ilçesi Namazgah İzzettin Bey sokakta yeni yapılan inşaatta laikliğe aykırı olarak şeriat esasına dayalı bir düzen kurulması amacıyla fetva vermek suretiyle adam öldürmeye azmettirmek ve 6136 ile 1402 sayılı kanunlara muhalefetten yakalanıp tutuklandığı, hüküm giydiği 31 Temmuz 1991 yılında şartlı tahliye edildiği ortaya çıkıyordu. 1982 yılında öldürülen ve İstanbul Belediyesi'nde bu olayın fail ve zanlıları olarak çalışan isimlere ek olarak bu olayda adı geçen bir başka isim de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Gül'ün Vakit Gazetesi'ne verdiği demeçle sahiplendiği, mirasın göbeğinde yer alan milli görüşçülerin akıl hocası İmdat Kaya'ydı.